Evet, merhaba arkadaşlar. Kuantum Teknoloji Sohbetleri'nin 30. bölümüne hoş geldiniz. 30. programı bugün yapacağız ve çok bu sayıya ulaşmış olmaktan ötürü mutluyuz. Bugün son derece ilgiyle şey yaptığımız, böyle hikayesini dinlemek istediğimiz bir arkadaşımız yanımızda olacak. Kendisi Efe Ersoy, EPFL'den. Biraz daha onu açıklar ama şu anda da Max Planck'ta, Almanya'da. Bu kaydı 20 Temmuz'da Türkiye'de bu sıcaklık acısını çekerken çekiyoruz. O yüzden bir erimemizi lütfen mazur görün Ecem'le benim diye şimdiden izleyen, dinleyen arkadaşlar göremeyecekler zaten nasıl erdiğiniz de. Böyle başlayalım dedim. İlk kez izleyecek, dinleyecek olanlar için ben Zeki, ODTÜ Fizik bölümünde araştırma görevlisiyim. Bir yandan da Q-Turkey oluşumunun kurucu üyelerinden ve eş koordinatörlerinden birisiyim. Bugün yine benimle co-host olarak Ecem burada. Şimdi Ecem de kendini tanıtırsa ondan sonra da konuğumuza sözü verebiliriz deyip topu Ecem'e atıyorum.
Merhaba hocam, teşekkür ederim. Herkese merhaba, ben Ecem Mızıman, Yeditepe Üniversitesi'ndeki fizik bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda Q-Token'in bir parçasıyım. Yine bu seride ben de eşlik edeceğim ve çok güzel bir konuğumuz var, Efe Ersoy. Direkt hatta başlayalım. Efe, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. Havalar biraz daha kolay.
Kolaydı. Biz de biraz daha zorlanıyoruz ama bakalım nereye çıkıyoruz acaba? Efe, istersen sen böyle bir başla. Ne yapıyorsun? Nereden, neler yaptın şu ana kadar falan, böyle en baştan istediğin yerden alabilirsin. Günümüze kadar. Ya bırakayım sözü.
Tamam. Ben lisenin sonuna kadar Türkiye'de okudum. Liseyi Galatasaray Lisesi'nde bitirdikten sonra İsviçre'ye, Lozan'a, EPFL'e fizik okumak için geldim. Bir sene hazırlık okuduktan sonra fizik lisansıma başladım. Geçtiğimiz günlerde ikinci sınıfımı bitirdim. Sınavlarımı bir şekilde atlatarak. Yakında yani Eylül'de üçüncü ve son sınıfıma başlamayı hedefliyorum. Şu anda da Almanya'da, Münih yakınlarında Max Planck Kuantum Optiği Enstitüsü'nde bir yaz stajı yapıyorum. Yaz stajında da Rydberg atomları üzerine çalışan bir grupta lazer kurulumu üzerinde bir projem var. Küçük bir proje. Onun üzerine çalışıyorum.
Süper. Süpermiş. O zaman şey alalım mı? Başta alalım mı böyle şey kısmını? Liseden şey nasıl geçtin? Ekol tekniği nasıl geçtin? Oradan mesela o süreci biraz bahsedebilirsin belki.
Tabii. Liseyi dediğim gibi Galatasaray Lisesi'nde Fransızca okuduktan sonra EPFL'de lisans eğitimi Fransızca olduğu için yani bu şekilde öğrenmiş oldum Fransızcayı. Sonrasında üniversiteyi yurt dışında okuma hevesim vardı diyeyim. Birkaç yere başvurdum. EPFL'den kabul geldi. Yani birkaç yere başvurdum dediğim genelde Avrupa. Sadece Avrupa. EPFL'den kabul geldi. Burada da liseden bazı tanıdığım arkadaşlarım vardı. Onların fikirlerini aldım, insanlarla konuştum. Sonra en son İPFL'e gelmeye karar verdim. 3 yıldır da Lozan'dayım. Gelişle ilgili başvuru süreci belki Amerika'ya başvurmak daha popüler gibi sanki Türkiye'de, öyle gözlemliyorum. O yüzden başvuru süreci bence Amerika'ya göre oldukça daha kolay, kabul de oldukça daha kolaydı en azından ben girerken.
Mesela Amerika'da falan sınavlar oluyor ama mesela sanırım Avrupa'dakinden yüksek lisans doktora bir sınav vesaire çok olmuyor. Hani ama mesela neleri peki direkt olarak CV, niyet mektubu falan şeklinde mi değerlendiriyorlar? Nasıl değerlendiriyorlar peki?
Not ortalaması, CV, hatta CV bile opsiyonel, değişik bir başvuru sistemi var. Not ortalamasına bakıyorlar anladığım kadarıyla en çok. Ama not ortalamasından da istedikleri hani ortalama 80'in üstünde olsun şeklinde bir kriterleri var. Onun dışında batı bir başvuruya biz CV, motivasyon mektubu, referans mektubu gibi bir şeylerle güçlendirmeye çalışıyoruz ama ne kadar etkisi oluyor bilmiyorum sizin de. Avrupa'nın sistemi muhtemelen bildiğiniz gibi daha çok böyle girmesi kolay çıkması zor şeklinde bir klişe bu şekilde daha çok işlediği için kabul çok zor olmadı. Sonrası bayağı daha zor gidiyor. Evet.
Ben şeyi sorabilirim ya, mesela EPFL'de de öyle mi diye, Fransa'da galiba bazı yerlerde öyleydi. Hani böyle piramit modeli izliyorlar. Çok fazla insan giriyor. Hani ya isteyen bıraksın. Hani yavaş yavaş böyle, ya da bu şey roket modeli de diyorlar. Böyle yukarı doğru çıktıkça parçalar dökülür ya. Hani evet, böyle
Stajyer.
hani sınıfları atladıkça böyle yavaş yavaş dökülüyor öğrenciler ve hani en son artık böyle şey gerçekten bitirmeyi, en azından onu bitirmeyi hevesli insanlar gidiyor. Bir de mesela zaten bizdeki gibi bölüm sistemi yok değil mi? Yani mesela ben fizik bölümüne başvuruyorum deyip mi başvuru yapıyorsunuz, yoksa
Şöyle özellikle Türkiye'den başvurular özelinde hangi bölüme başvurduğunuzun bence hiçbir önemi yok. Çünkü bir sene hazırlık zorunlu Türkiye'den İPFL'e gidenlere. O yüzden hani ben başvurumda fizik okumak istiyorum yazmıştım ama bunun herhangi bir bağlayıcılığı da yok.
Heh,
Kabul
onu soruyorum.
etkisi de yok. Hiçbir şey
Aynen.
yok.
Yani hazırlığa gittin ve birinci senenin sonunda karar verdin. Sen kimya okumak istiyormuşsun aslında.
Evet. Ne işe
Dolayısıyla
yarıyor?
evet, aslında yani yok, şöyle değiştiriyor musun, yoksa bu aldığın dersler sonucu ortaya çıkan major'ınla mı alakalı? Yani bölümler arası geçiş, departmantel yapı en azından EPFL'de nasıl? Çünkü muhtemelen bir sürü ülkeden ülkeye farklıdır. Avrupa'da o kadar ülke var.
Evet, İPFL'de yine bir bölüm düzeni var. Genelde şu şekilde. Hani mesela birinci sınıf derslerine baktığımızda benim neredeyse bütün derslerim matematik bölümüyle aynıydı. İçeriği ve şeyleri olarak ders saatlerine kadar neredeyse çoğu aynıydı. Bu yüzden hani ben fizik bölümünde birinci sınıfın sonunda istersen matematiğe geçebiliyordum çok kolay bir şekilde. Ama yine de hani bir formalite var geçiş. Ben geçmek istiyorum şeklinde bir resim var.
Başlarken o zaman bayağı bölüm olarak başlıyorsun yani. İlk sene derslerinin bölüm dersleri olmalı. Yani fizik bölümünün şeyi.
Evet, birinci sınıfta fizik olarak başlıyorum. Ama dediğim gibi hani derslerin çoğu ortak olduğu için birinci sınıfın sonunda bölüm değiştirmek kolay. Çok fazla değiştiren arkadaşım da var. Sene içinde değiştirenler de var. Sene içinde 3 kere değiştirenler de var. Öyle.
Aynen,
Ben
mesela senin için de 3 kere değiştirme işi Türkiye'de olmaz öyle
Türkiye'de
şeyler.
bir tanesi bile bayağı zorlayabiliyor yani
Evet.
sanırım, değil mi? Çok fazla şey pek şey değil Türkiye'de fazla. Ben şeyi de merak ettim bu arada, bu hani piramit olayından bahsettiniz ya, bunun sebebi daha çok derslerin yoğun olması falan mı, yoksa mesela sektöre kayabilmenin çok daha rahat olmasıyla mı alakalı? Merak ettim aslında. Ya dersler gerçekten ağır olduğu için mi asıl dökülmeler oluyor öğrencilerde? Yoksa nasıl oluyor?
Yani dersler ağır, evet. Bence o yüzden büyük ölçüde. Biraz da üzücü oluyor. Bazı arkadaşlarımızla yıllarımız ayrılıyor. Neyse ki şu an.
Peki sen nasıl şey oldun? Adapte oldun? Hani o şeye, oraya, ortama, derslere, o ağırda, yoğun tempoya falan. Nasıl geçti?
Adapte olmak, yani şöyle, aslında hazırlık okumuş olmanın bir avantajı olabilir bence bu benim durumumda. Çünkü İPFL'de dersler hani sanki gittikçe zorlaşıyor gibi geliyor bana şu ana kadar. Ve hani birinci sınıf gerçekten bayağı zordu yani. Ama hazırlık yine daha kolaydı. Hazırlıkta en azından böyle bir konular yine kolay olsa da ders çalışma disiplini, işte okulun sistemi, notlar, işte hepsine böyle yavaş yavaş bir adapte olma süreci oldu. Yani biraz şey gibi düşünüyorum, hani çarpışmayı yavaşlattı gibi biraz.
O etkiyi azalt, yavaş yavaş veriyor
Evet.
böyle.
Bu şekilde
Süpermiş.
sonrasında
Süper.
biraz daha kolay gittiğini düşünüyorum. Hazırlık olmasa muhtemelen biraz daha fazla zor olurdu.
Ben şeyi sorabilirim bu arada. Onu zaten merak ediyorum genel itibariyle. Öğrenci dağılımı ne kadar uluslararası? Yani öyle genel itibariyle şöylesi bir trend var mı? Mesela %30 uluslararası olsun gibi bir hedefle mi hareket ediyorlar? Yoksa var, uluslararası derken tabii mesela Alman da vardır ya da Fransız da vardır oralarda. Onlar ne kadar uluslararası sayıda tabii o da. O da mesela güzel bir şey olabilir. Yani ne kadar Avrupa Birliği içerisinden uluslararası, ne kadar Avrupa Birliği dışına olsun. Çünkü İsviçre aslında Avrupa Birliği üyesi değil yani.
Evet. Bu İPFL özelinde bence gerçekten ilginç bir soru. Çünkü internette İPFL araştırırsanız hani şeyler görebilirsiniz, istatistikler. Yani %60 uluslararası öğrenci falan gibi istatistikler çıkıyor. Hani böyle baktığınızda dünyanın en uluslararası okullarından biri gibi görünüyor.
Ama yalan galiba şu
Değil.
an bu
Değil galiba, öyle söyledik.
evet lafının gidişatından.
Aynen.
Ya şöyle, gerçekten İsviçre dışından gelenler olarak bakarsanız gerçekten yüksek bir oran, çok yüksek bir oran. Ama neredeyse İsviçreli kadar Fransız olduğu için bizim okulda. Yani İsviçre ve Fransa dışı diye bakarsanız uluslararası öğrenci bir anda %20'lere iniyor. Yani sanırım ya biraz tahmini sayılar söyleyeceğim ama %40 İsviçre, %40 Fransa, geri kalan uluslararası gibi. Daha çok lisans ve master üzerinde. Sanırım doktora seviyesinde daha uluslararası bir şey var, dağılım var ama lisans ve master üzerinde sanırım bu şekilde.
Yani buradan o zaman şunu anlayabilir miyiz? Mesela EPFL gibi bir yere gitmek isteyen birisinin Fransızcasının çok iyi olması lazım aslında. Yani
Çok çok iyi demeyelim de Fransızcasını belgeleyebilmesi lazım. Evet.
Evet, yani
Şey, Fransızca bilgi olarak bilmenize rağmen neden hani hazırlıkta şey yapıyorlar peki?
onu
Hazırlık zorunlu oluyor
evet onu
Türkiye'den
bir
gelen.
netleştirmem gerekirdi. O şey dil hazırlığı değil, matematik derslerinin ağırlıkta olduğu ve bir bilimsel hazırlık programı.
Wow. Çok güzelmiş bu. Oha. Ben direkt hazırlık olarak düşündüm. Türk mantığı şey yani.
Yok kusura bakmayın benim şey, onu şey yapmayı unuttum. Bizde hazırlık çok fazla matematik, biraz fizik, kimya, biyoloji, biraz da programlamaya giriş şeklinde bir hazırlık.
Bu bizdeki birinci sınıf. Bizim birinci sınıf bu.
Özellikle.
Aynen öyle bir şey oldu. Birinci
Evet.
sınıf gibi oldu bize de. Hani o temel işte fizik, matematik, işte programlamaya giriş falan.
Evet.
Değişikmiş.
O peki mesela müfredat farkından ötürü mü yoksa EPFL'in kendi bizim standartlarımız çok yüksektir gibi bir hareketi mi? Yani mesela Fransa'dan gelene de aynı hazırlığı ya da İsviçre içinden gelene de aynı hazırlığı uyguluyor mu? Yoksa mesela sınava girip hazırlığı geçme gibi bir şans var mı?
Evet. Öncelikle şey söyleyeyim. Sınava girip hazırlığı geçme şansı var. Ama şu şekilde hazırlığı herkes okumuyor dediğiniz gibi. Türkiye'den giden herkes okumak zorunda. Onun dışında Fransa'da bac sistemi var. Fransa'nın üniversiteye giriş sisteminde 20 üzerinden bir puan almaları gerekiyor. Sanırım 20 üzerinden 16'nın altında kalırlarsa hazırlık okumak zorundalar. İsviçre'den gelenler de hani böyle meslek lisesinden falan gelenler hazırlık okumak zorunda. Böyle bir farklı bir ortam, hazırlık karışık bir yer. Onun dışında yani hazırlığın şeyi daha çok hani bol miktarda Türk, bol miktarda Fas, Tunus, onun dışında bir miktar İsviçreli meslek liseliler, bir miktar Fransız sınavından kötü alanlar şeklinde böyle bir grup hazırlık okuyor.
Ama yani esas itibariyle şey olarak güzel sonuçta sizi derslere hazırlıyorlar. Direkt alıp o şekilde birinci sınıfa alsalar belki başarısızlık oranı daha da artacak o arka plandaki öğrencilerde. O yüzden öyle güzel olmuş. O zaman ama mesela şey aslında Ecem'in sorusunun üstüne oradan devam etmek lazım. Mesela Fransızcayı da size ders olarak ekstra koyuyorlar mı? Yoksa
Yok.
hani kendiniz halledersiniz, aslansınız, kaplansınız mı diyorlar?
Fransızca dersi hiç yok. Daha doğrusu yabancı dil dersi hiç yok genel olarak. Onun dışında isterseniz okul size yabancı dil kursu veriyor bedava diyorlar. Ama o kadar yani. Fransızcayı biliyor olarak gitmemizi istiyorlar. Onun dışında İngilizceyi de bir şekilde bilmemizi istiyorlar. Çünkü zorunlu İngilizce dersler var. Ama aslında başvururken kimse size İngilizce biliyor musunuz diye de sormuyor da bu başka.
O zaten verili kabul ediyorlar
Evet.
yani. Ya bu şey bölgesi gerçekten çok enteresan. İtalya'nın kuzeyi, işte İsviçre, Almanya'nın güneyi, Fransa'nın doğusu falan filan. Hani Abi yani gelişine üç dille geliyorlar ve böyle hani yolcu da İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca. Bunlardan üç tanesi zaten verili oluyor. Bazıları İngilizce bilmiyor oluyor falan. Böyle çok yani garip bir bölge var orada böyle takılıyorlar. O yüzden hani şeyi anlayabiliyorum mesela. Ya zaten dil kursu var isterseniz öğrenirsiniz diye. Çünkü mesela Türkiye'de şöyle bir tartışma her zaman vardır. Yani dil dersi üniversite düzeyinde olmalı mı? Yani bizde ama mesela şöyle oluyor sonuçta aslında İngilizce dersi vermiyorlar sana. Yani İngilizce nasıl okuma yaparsın? İngilizce nasıl yazı yazarsın? İngilizce nasıl sunum yaparsın dersleri alıyoruz biz. Ama onların hepsini bizim memlekette insanlar İngilizce dersi alıyoruz diye düşündüklerinden ötürü. Ya mesela sizde de bunun bir karşılığı var mı? Mesela akademik okuma, akademik yazma, işte sunum yapma. Hani yoksa bunlar derslerin içine yedirilmiş durumda mı?
Yani böyle bir dersimiz yok maalesef. Ancak ki olması güzel olurdu. Bazı derslerde bir anda sizden çünkü sunum yapmanızı istiyorlar. Hani bu dersin sonunda sunum var diyor sana bir anda hoca ve mecburen yapıyoruz yani. Ya da
Haklıydı,
işte
evrilmiş hali.
evet ya da işte mesela lab dersimiz vardı atıyorum. Lab dersinde bize dediler ki her hafta deney yapıp raporunu yazmanız lazım. Biz tabii akademik yazmayı bilmediğimiz için başta kötü notlar alarak başladık. Sonra yavaş yavaş yazdıkça öğrenerek notlar yavaş yavaş yükseldi. Bu şekilde daha çok dersin içinde bir anda sizden bunu istiyorlar gibi.
Anladım. O zaman ben yavaş yavaş konuya geçeceğim. Ecem, senin daha merak ettiğin, sormak istediğin bir şey varsa sor. Çünkü ben Efe'yi burada gerçekten ağırlama sebebimiz olan EPFL'deki Quantum Computing Association'a birazdan geçeceğim.
Hocam kariyeri bitirmedik ama daha son stajı vardı. Ben stajını sormadık biz.
Yani.
Kariyeri bitiriyorsak şu an stajı da soralım. Ben stajı çok merak ediyorum.
Ha olur tamam.
O zaman şey,
Senin
ilk
derdin
önce
başka tabii.
herkes kendi ekmeğinin peşinde hocam lütfen.
Doğru.
Şimdi istersen onu da hani şey yap hani İşte nasıl başvurdun, işte neler karşılanıyor ve işte şu an ne üzerine çalışıyorsun falan şeklinde.
Anladım. Yani staj olayı şu şekilde. Staj, bence böyle bir şey bulmak için en önemlisi hani böyle biraz girişken olmak. Nasıl diyeyim? Proaktif olmak diyebiliriz belki. Yani çünkü kimse size gidip hani sen lisans öğrencisisin gel biz de staj yap demiyor. Çünkü ya benim gözlemlediğim kadarıyla başka
Demiyorlar, demiyorlar.
evet. Hatta birçok grup hani laboratuvarın sitesine bile hani biz lisans öğrencisi alırız yazmıyor.
Yazmıyorlar. Maalesef. Yani böyle yazanları görünce falan bayağı mutlu oluyorum ben de bu
Aynı,
arada.
aynı.
Yani yazı diyor, acaba şansım artar mı falan böyle bir sempati oluşuyor.
Ben de aynı şekilde. Evet. İşte ben de bu yaz için hani böyle bir yavaştan araştırmaya, akademiye yani böyle bir şeye giriş yapmış olmak istiyordum. Bir tecrübe kazanmış olmak istiyordum. Bunun için hani biraz böyle şansım olduğunu düşündüğüm yerlere mailler atmaya başladım geçtiğimiz Aralık civarında. Ve küçük bir liste yaptım öncelikle kendime. Özellikle İsviçre çevresinde yakınlarda böyle nerelere gidebilirim, nereler beni alır belki gibi. Küçük bir liste, profesörlerin isimleri, laboratuvarların isimleri şeklinde. İşte oralara mailler atmaya başladım. Çoğu dönmedi, çoğu cevap vermedi. Bazı
%90 gibi böyle oran yine değil
o
mi?
civarda. işte bir iki tane işte yok hani yerimiz yok gibi şey cevaplar. Bir iki tane, bir tane falan hani beklesen biraz daha waitlist falan gibi cevaplar aldım. Onun dışında Almanya'da bu şey grubu atmıştım. Burası Max Planck Institute of Quantum Optics diye geçiyor. Buranın Quantum Many Body Systems bölümü var, division'ı var. Buranın başındaki profesöre ben e-mail atmıştım işte hani şey diye staj yapmak istiyorum işte CV'm bu, şeyim bu, motivasyonum bu şekilde küçük bir e-mail atmıştım. Kısa bir e-mail ama altta bir miktar eklentiler şeklinde. buradan da olumlu cevap almayı başardım bir şekilde. Böyle buraya da geçtiğimiz hafta geldim. Pazartesi çalışmaya başladım. O zamandan beri de enstitüde çalışıyorum.
Bu şey soracağım. Başvuru sürecin mesela bizim işte bu Ocak başına kadar falan böyle alıyorlar değil mi? Yani aslında iyileşmeleri yaz sonu ile işte Ocak başına kadar, Ocak yeni yılın başına kadar yani böyle o aralıkta oluyor değil mi? Saç kaptın kaptın gibi böyle.
Evet, biraz öyle gibi. Çünkü hani benim mail attığım yerlerden bazıları hani yaz için şimdiden birilerini bulduk kusura bakma gibi cevaplar vermişti.
Ki
Çünkü
sen
hani
yaz sonunda mı atmıştın?
ben Aralık civarında attım.
Oh.
2020 Aralık'ta.
Bayağı hızlılar ya.
Hızlı.
Yani ben bir
Evet.
tarafı düşünmüyordum. Onu erken olarak düşünüyordum. Evet.
Evet.
Peki neyin üzerine çalışıyorsun şu an tam olarak? Böyle bahsetmek
Tabii burada yeni yapılmakta, yeni kurulmakta olan bir deney var. Küçük bir araştırma grubu şu an yaklaşık. Yani sanırım ben gitmeden önce 5 kişi falan, 6 kişi falandı
misin?
grup. İşte ben 7. falan oldum. Benden sonra bu hafta yeni bir yaz stajyeri geldi. İki stajyer ve grubun orijinal üyeleri şimdi şu an. Şeyi çalışıyor. Kurmaya çalışıyoruz yani deneyi. Henüz ortada bir deney yok. Yani bir ölçüm yapıyoruz yani henüz. Deneyin amacı da şöyle. Rydberg atomları üzerine bir proje bu. Deneyin amacı bir, ya benim projem Rydberg atomlarının uyarılması için, daha doğrusu strontium atomlarının Rydberg haline uyarılması için gerekli lazer sistemini kurmaya çalışıyorum. Yani bunun üzerine çalışıyorum. Bunun için işte lazerlerin gelip işte frekanslarının birbirine eklenip sonra iki katına çıkarılıp atomun üzerine gönderilmesi gerekiyor. İşte bu lazer setup'ından küçük bir kısmını ben yapacağım dediler bana. Bakalım. Onun üzerine çalışıyorum. Şu ana kadar daha çok işte labda küçük projeler, işte bir şeyler, işte şu aynayı şuraya tak bakalım ne oluyor, şu lazeri şuraya gönder bakalım gibi. Bana küçük projeler veriyorlar şu ana kadar. Onun dışında makaleler gönderiyorlar. Bunları bir oku şeklinde. Böyle çalışıyorum şu ana kadar ama.
Onu da soracaktım hocam son sorun.
Sor
Peki
sor
hocam bir
ya bu
kafanı
arada.
açıyor da.
Yok yok şeyi soracaktım hani deneyin genel amacı ne yani büyük çerçeve içerisinde neden bunu yapmaya
Evet.
çalışıyorsunuz diye. Ama Ecem sen de
Ha, onu
sorabilirsin.
o zaman şey yapayım. Ben çünkü bir tık şeye çıkacağım. Başka bir yere geçecektim ben.
Tamam yani deneyin end goal'u ne, süresi ne, yani ne kadar sene sürecek bir deneyin ufak bir parçasını oluşturuyorsun?
Anladım. Deneyin toplam hani süresini bilmiyorum şu an. Ama hedefleri sanırım bu senenin Kasım-Aralık civarına doğru artık şeyleri bu. Rydberg atomları biraz büyük atomlar oluyor. Çünkü atomun en dış katmanındaki elektron çok uyarılmış oluyor gibi bir durum oluyor kısacası. Çok uyarıldığı için atom çekirdeği çok uzaklaşmış oluyor. Atomlar da bayağı böyle makro boyutlara ulaşmış oluyor. Aralık civarında atomları görebilmeyi hedefliyorlar lazerle uyarılmış atomları. Bu atomların da ilginç yanı şey şöyle, bu atomlar bir kuantum simülasyonu veya kuantum hesaplama için kullanılabilecek bir platform oluşturması bekleniyor. Bunun amacı bu. Yani kuantum simülasyonu dediğimiz analog simülasyon gibi sanırım hedefleri şu an daha çok. Yani normalde simüle edilmesi zor bir sistemi, kuantum sistemi. Ellerindeki küçük, daha az sayıda ve daha basit atom sistemiyle simüle etmek şeklinde, ona benzer hareket eden küçük bir sistem oluşturmak şeklinde. Bu şey yapılması hedefleniyor. Bu şekilde kuantum simülasyonda kullanılması hedefleniyor. Ayrıca Rydberg atomlarıyla kuantum gate'ler de yapılabilmesi hedefleniyor. Bu sanırım herhalde bir süre daha sonraki bir etaptır. Oraları göremem ben henüz. Bu şekilde. Amaç, asıl amaç bu yani, evet.
Güzel ya. Teşekkürler. Evet, Ecem sen de çekmek
Sorumu
istediğin yerlere çekebilirsin.
hocam sorumu saçma olacağını düşündüm biraz ama yine de sorayım ne olacak? Ben şeyi soracaktım. Şimdi mesela kabul aldıktan sonra bayağı bir süre var senin başlaman, hani yani bayağı uzun bir süre oluyor. O süreyi daha çok nasıl geçirdin? Hani konuyu, çünkü bir de ilk deneyim sanırım ve hani zaten lisans dönemindeki bir öğrenci için açıkçası şeylerde hani hep önceden bir bayağı uzun hazırlıklı anlama falan zaten gerektiriyor süre. Yani o süreci hani o zamana kadar hep böyle makaleler tarayarak falan mı şey yaptın, nasıl yaptın, ya da o gruptan bir öğrenciyle falan ufaktan çalışmaya başladın mı gitmeden? Nasıl oldu? Biraz onu merak ettim.
Şöyle yani aslında ben o sıralarda EPFL'deydim. Sınavlara hazırlanıyordum daha çok. Ya aslında iyi bir soru ama benim cevabım iyi değil. Çünkü çok da bir şey yapamadım maalesef yaza kadar. İşte burada danışmanım olacak kişiyle öncesinde uzunda birkaç kez görüşmüştük. O bana hani böyle kaynaklar, küçük paperlar, makaleler atabileceğini söylemişti. Ama sonrasında atmadı. Sonra ben de bir daha sormamış oldum. O
Anladım.
yüzden okumalara da buraya gelince başladım yani. Geçen hafta başladım daha çok.
Anladım.
Ama dediğim gibi tabii ideali herhalde öncesinde biraz okuyup gelmek olurdu.
Anladım ben.
Sınavları bitirip direkt buraya geldiğim için. Ya benim sınavlarım 3 Temmuz'da bitti. Biraz geç bitti. İPFL'de genelde biraz geç bitiyor maalesef. 3 Temmuz'da bitti. Sonra buraya geldim. 12 Temmuz'da, 12 Temmuz'da da çalışmaya başladım. Neyse. Öyle.
Evet, o zaman başka sorun var mı Ecem? Yoksa ben geçiyorum.
Şu an yok hocam, şu anlık yok.
Evet, o zaman şimdi konumuza gelelim. Bu EPFL'deki Quantum Computing Association nedir, ne değildir? Neden böyle bir şey kurdunuz? Ya da siz yani nasıl kuruldu? Neler yapıyorsunuz? Dahiliyetin nedir? Gibi. Pek çok vardır. Ben sorarım. Bir sürü soru düşün. Aklına gelebilecek tüm varyasyonları yanıtlayabilirsin.
Tamam, teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Ben QCA'in kurulum aşamasında okul, yani lisansta değildim henüz. Öyle bir şeyden de hiç haberim yoktu. Zaten kuran insanlar da daha çok master ve doktora seviyesinde bu işi bilen insanlar yani. Quantum computing ile ilgili bir fikirleri olan, en azından hani labda bunun üzerine çalışan insanlar ya da en azından ilgili konular üzerine çalışan insanlar. Ama kulüp veya asosyasyon yaklaşık sanırım 2018 yazında, pardon 2019 yazında kuruluyor. İşte bahsettiğim gibi küçük bir master ve doktora öğrenci grubu tarafından. Sonrasında 2019'un Kasım ayında ben şeye katıldım, QC'ye katıldım. Yani normal komite üyesi olarak bir ekstra bir görevim olmadan katıldım. Başta hani şey olarak gidiyordu. Anladığım kadarıyla kurma amaçları. Ve şimdi EPFL şey değil. Kaynaklarını çok fazla quantum computing araştırmasına aktaran bir okul değil henüz. Yavaş yavaş oraya doğru adımlar atıyorlar, gelişme gösteriyorlar. Ama hani belki biliyorsunuzdur, ETH Zürih bu konuda bize göre birkaç adım yukarıdadır yani.
Yani
Bayağı
birkaç.
kaç diyelim biz şimdilik. Evet. Hani EPFL o seviyede değil bu alanda. Ama bu konuyla ilgili olan profesörler veya ilgilenen doktor öğrencileri, postdoklar, araştırmacılar, birileri varmış okulda. Ve bu insanlar demişler ki hani biz biraz bir araya gelelim, diğer insanları da bir araya getirelim. Yani en azından kendi aramızda bir küçük bir komünite oluşturalım. En azından birbirimizi tanıyalım ve hani EPFL'in biraz daha bu alana adım atmasını sağlamaya çalışalım. Yani veya öğrenci inisiyatifi olarak bu alanda biz kendimiz bir şeyler yapmaya başlayalım şeklinde kurdular. Sonrasında dediğim gibi ben Kasım ayında katıldıktan sonra böyle arka arkaya güzel konferanslar organize edildi birkaç tane. İşte MIT'den Aaron Harrow geldi. İşte Google'dan falan, işte CERN'den birileri geldi. Böyle havalı isimlerle bazı konferanslar düzenlediler. Bu şekilde biraz kulübün şeyi arttı, görünürlüğü arttı okul içinde en azından. Sonra gittikçe büyümeye devam ettik. Hani bu sırada ben de işin içine girmeye başlamıştım iyice. Sonra gittikçe büyümeye devam ettik. Sonra kendi projelerimizi başlatmaya başladık. Biraz küçük küçük Mesela küçük kodlama projeleri gibi, kuantum programlama projeleri gibi daha çok şeyin IBM'in falan platformlarını kullanarak Qiskit'i. Bu tarz şeyler üzerine projeler yapmaya başladık. Onun dışında mesela araştıran şey kulübü gibi, nasıl diyebiliriz? Research Club ismini verdiğimiz bir proje başlattık. Araştırma kulübü. Ama çok da bir araştırma yaptığımızı söyleyemem. Yani daha çok haftada bir toplanıp daha çok kuantum algoritmalar üzerine, her haftaya bir algoritma seçip o algoritma üzerine küçük bir sunum yapıp sonra bunun üzerine tartışmak gibi küçük bir proje yaptık. Bir iki semestre boyunca bunu devam ettirdik. Daha çok hani kulübün içindeki insanlarla böyle şeyler yaparak, küçük sunumlar yaparak. Onun dışında dediğim gibi konferanslar devam etti. Sonrasında zaten dediğim gibi 2019-2020 eğitim yılı bu şekilde geçti. Sonrasında zaten 2020 şeye başladığımızda, güz dönemine başladığımızda yaklaşık 1 yaşında olan bir kulübüm. Ben de 1 yıllık bir üyesi gibiydim. Yani uzun zamandır oradaydım. Böyle olunca yani en uzun zamandır orada olanlardan biri olmuş oldum. Sonrasında da kulübün başkan yardımcısı oldum. Şu anda hala o görevdeyim. O zamandan beri de bazı farklı projelerimiz oldu ama tabii işler Covid'le birlikte çok zorlaştı. Konferansları organize etmek zorlaştı. Gerçi aslında online organizasyonlar da daha bu ara
Evet.
popülerleşti.
Evet.
Bunun da biraz avantaj olarak kullanılabilirdi aslında belki. Bilmiyorum. Ama evet biraz daha yavaşlamış olduk son zamanlarda. Onun dışında yine kendi içimizde projelerimiz devam ediyor. İşte bu sene kuantum oyun teorisi üzerine bir proje yapalım dedik ama birkaç sunum yapıldı. Sonrasında ortaya henüz bir şey çıkaramadık. Çıkarmayı hedefliyoruz hala. Bakalım. En büyük projelerimizden biri de 2021 Kasım civarında bir kuantum hackathon organize etmek. Bu konuda da belki sizin tecrübeleriniz bizim için de bir noktada faydalı olabilir.
Olur valla. 3 tane yaptık. 4.
Evet.
yapacağız yakında.
Biliyorum.
Aynı zamanda yani evet. Ama Avrupa'da da hackathonlar başladı böyle şey olarak. Biraz normalleşmeye başladı. Şeye bakıyordum arkada. Tam zaten şu an mesela online konferans diye. Aslında Münih'te şu an bir tane online konferans var. Bu Münih Quantum Science and Technology Center mıydı? Aynen onların yaptığı bir tane. Hani de bugün ona bakıyordum biraz. Onlar da aslında bizim bu şeyde bir tane ortaklardan biri. Bu Avrupa Birliği'nde kuantum teknolojilerine dair Education and Outreach bir şeysi yapıyoruz. Tamam bu proje koordinasyonundayız ama daha tam da ne yaptığımızı da şey yapamadık ama hackathon yapacağız onun kapsamında. Onun üzerine konuşabiliriz sonra aslında. Aslında şunu sormak istiyorum ben. Ecem de belki daha sonrasında biraz bir şey ekleyebilir. Çünkü Ecem'in de bu QSP Yeditepe tecrübeleri bayağı evet şey bak şey yapıyor. şimdi bu ben hani mesela EPFL'de böyle bir şey yapmanın tahmin ediyorum bazı hani kaynak olarak erişim olarak daha kolay tarafları vardır daha küçük yerlerde yapmaya kıyasla. Ama hani ne tavsiye edebilirsin? Başka üniversitelerde benzeri hareketlerde bulunmak isteyen kişilere veya yani nasıl diyeyim? Yani Türkiye'de birisi bunu yapacak olsa, buna benzer bir şey yapacak olsa ya da şu an bunu illa Türkiye'den birilerinin izinde varsaymamıza gerek yok. Hani yurt dışında başka yerlerde olan insanlar da izliyor olabilirler. Ne gerekir? Yani böyle bir şeye başlamak için veya böyle bir şeyi sürdürebilmek için var olana dahil olup neye ihtiyaç var? Ne kadar zaman yiyor? Bu mesela önemli bir soru. Senin derslerinden alıkoyuyor mu? Ya da alıkoymasına kıyasla sana kattığı şeyler değiyor mu? Ya değiyor olduğunu düşündüğün için devam ettiğini düşünüyorum ama yine de bunu tabii senin kendi tecrübelerini aktarman çok daha değerli olur.
Yani şu şekilde ne gerekiyor diye soracak olursanız bence öncelikle motive bir grup insan bu mecbur. Ondan sonra devam edebilmek için de bence şey çok önemli. görünürlüğü arttırmak biraz. Çünkü görünürlüğünüz arttıkça aranıza yeni insanlar katılıyor, yeni motive insanlar katılıyor. Böylece daha da büyüyorsunuz, daha güzel organizasyonlar görünce daha da görünür oluyorsunuz şeklinde böyle bir bence devamlılığı sağlayan bu oluyor büyük ölçüde. Onun dışında tabii PFL'de hani yapmanın kolaylığı bazı yerlerden finansal destek alabiliyorsun. Yani çok fazla olmasa da yani bizi destekleyen mesela fizik departmanı var. Fizik Enstitüsü EPFL. Bizim onlarla anlaşmamız şu şekilde. Hani biz bir şey organize etmek istediğimizde onlar bir kısmını karşılarız dediler. Şekilde biz hekaton organize edelim diye şey yaptığımızda, yola çıktığımızda biraz da Fizik Enstitüsü herhalde bize destek olur diye düşünerek bunun desteğiyle biraz hareket ediyoruz ama hani dediğim gibi ben böyle çok da şey değil, yeni böyle bir organizasyon olduğumuz için biz de hani böyle çok zengin de değiliz açıkçası. Yavaş yavaş küçük adımlarla büyümeye çalışıyoruz.
Bir de İsviçre'de nefes almak bile zaten şeyle frankla olduğu için ne
Maalesef.
kadar zengin olsanız da.
Maalesef. Evet. Onun dışında bu tarz işler nasıl zaman alır? Bence kuruluş aşamasında bulunacaksanız bayağı zaman alır diye düşünüyorum. Ben o zamana denk gelemedim. Ama işte başlangıçta özellikle yani ilk başta bir şeyler yapabilmeniz lazım. İlk adım olarak mesela bir tane ilk konferans olması lazım. Bir tane ilk konuşma olması lazım. Bir şey olması lazım. Bu ilk şeyleri başlatabilmek kolay işler değil bence. Ve mutlaka benim zamanım alanından çok daha fazla zamanını almıştır kurucuların diye tahmin ediyorum. Şu anda ama ben derslerime engel olduğunu düşünmüyorum. Yani çok aşırı fazla zamanımı almıyor açıkçası. Bir şeyler organize etmemiz gerektiğinde işte bazı yazışmalar yapılması gerektiğinde veya bir organizasyonumuz olduğunda orada bulunmak gerektiğinde illaki zaman alıyor. Ama onun dışında hani benim günlük rutin öğrenci hayatımdan çok da bir şey çaldığını düşünmüyorum. Ve hani bence kesinlikle böyle bir şeyde rol alıyor olmak buna değiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani atıyorum yani yeni konuştuk staja başvururken hani benim sadece fizik öğrencisi diye başvurmak yerine fizik öğrencisi ve işte EPFL Quantum Computing Association Vice President diye başvurmak bence işe yaramıştır diye düşünüyorum. Yani, tabii sizin de bu konuda çok güzel bir şeyiniz var, organizasyonunuz. Bence bu tarz şeyleri desteklemek, yürütmeye çalışmak çok değerli ve mutlaka harcadığımız zamana değecektir diye düşünüyorum.
Evet. Burada dinleyen arkadaşlara şey olsun, değecek bakın diye. Evet, teşekkürler. Güzel
Bu
oldu.
şekilde Kültürkiye bekliyoruz sizleri de falan.
Kültürkiye, QSB'lere bekliyoruz diye. Ben şeyi merak ettim ama bu arada. Kurucu tayfa hala sizle mi yoksa onlar mesela kurup size devredip ondan sonra hani hadi biz işimize gidiyoruz, görüşmek üzere mi çektiler?
Evet, biraz dağıldılar. Biraz da güzel dağıldılar açıkçası. Kulübün ilk başkanı şu an MIT'de doktorasını yapıyor. Kulübün ilk vice president'larından bir tanesi sanırım Harvard'da, tam emin değilim. Harvard olması lazım. bir tanesi EPFL'de doktorasını yapıyor ama bir yandan Microsoft'ta çalışıyor şu an.
Hocam, darısı bizim başımıza.
Yani
Evet.
dağılmak
Demeden
böyle olsun.
duramadım.
Yani.
Evet. Dağılsın da böyle
Evet. Bu şekilde Microsoft'ta çalışmadan önce IBM'de çalışmıştı falan gibi böyle güzel yerlerdeler. Onun dışında kuruculardan bir tanesi yine Microsoft'ta uzun zamandır çalışıyor. İşte şu andaki başkanımız şeyde bir kuantum teknolojileri üzerine bir startup'ta çalışmaya başladı. Yani İşler yolunda. Kurucu kadroda işler yolunda şu an.
Peki bir şey soracağım, yönetici kadro falan böyle. Peki gerçekten üyelerde de falan böyle bir profesyonellik var mı ya da gerçekten bu alanda devam edebilir? Öyle bir ciddiyette mi yoksa hani böyle popüler şey böyle etkisi altında da giren var mı? Hani mesela onu da merak ettim. Hani üyeleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz mesela?
Üyeler, yani üyelerde her türlü profilden insan var bence. Yani bizim şeyimiz var mesela, düzenli olarak iletişim kurduğumuz Slack kanalımız var. Orada bayağı bu iş üzerinde çalışan profesörler var, birkaç tane. Onun dışında bir miktar işte şey üzerine çalışan, kuantum teknolojileri üzerine çalışan. Yani direkt kuantum computing yapıyor diye ama yani bazıları işte şey daha çok material science alanında, bazıları daha çok şeylerde işte
dolaylı yoldan da olsa kuantum teknoloji, kuantum programlama bağlantılı var.
Evet evet, bu tarz şeyler üzerine çalışan postdoc'lar, PhD'ler var. Ama konu ilginç geldiği için veya sadece belki ismi havalı geldiği için bile katılan bir sürü lisans öğrencisi de var. Hiçbir şey bilmiyorum ki ben de onlardan biriydim, hala onlardan biri sayılabilirim muhtemelen diğerleriyle karşılaştırınca. Evet, yani dediğim gibi her profilden şeyler var. Yani insanlar bence yani öncelikle zaten kulübe insanlar gelirken biz bir şey aramıyoruz. Hani önceden bir tecrübesi olsun, şey olsun gibi bir şeyimiz yok. Böyle bir zorunluluk yok. O yüzden insanlar sadece meraklı olduğu için katılıp sonrasında yavaş yavaş organizasyonlara katılarak, işte belki projelerde bir adım öne çıkarak, hadi ben bunu yaparım diyerek falan yavaş yavaş bir şeyleri öğreniyorlar. Hani hiçbir şey bilmeden girip birkaç ay sonra bu IBM Quantum Challenge'larda Qiskit'le kod yazıp problem çözmeye çalışan insanlarla dolu yani. Bu şekilde. Yani herkes yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyor bence. Onun dışında tabii kulübün üyelerinde hani görev alan insanların bir kısmının da mutlaka o organizasyon kısmında yer alması gerekiyor. Yani birilerinin e-mailleri atması gerekiyor. Mesela birinin Instagram hesabını kontrol etmesi gerekiyor gibi. Ki ben de bunu yapmıştım. Yani ben de e-maillerini atıyordum kulübün bir süre. Bazı insanlar da bu şekilde giriş yapıp hani bir şekilde katkı sağlayıp QC'ye, sonrasında yavaş yavaş katkı sağlarken bir yandan öğrenip sonrasında belki bu alanda yönelebiliyorlar.
Organizasyon işlerinin nasıl olduğuna dair Ecem'in de tecrübeleri var.
Güzel işler hocam. Şey söyleyeceğim. Güzel işler. İş birliği güzel işler. Yani zor.
Çok güzel, çok güzel.
Yani aslında ben bu konuyu kapatıyor muyuz bu konuyu? Bir saniyedir Ecem'e de soruyorum. Sorun var mı ekstra burada merak ettiğin? Çünkü ben geleceği sormak istiyorum. Efe buradan sonra neyi planlıyor? Ve ne oldu?
Benim yok sanırım. Düşündüm şöyle. Okay. Düşündüm, uzaklara dalıyorum. Aynen, uzaklara dalıyorum. Şöyle bir düşündüm. Yok şu an.
Keşke zor şimdi, çünkü zor sorular geliyor.
Evet. Yani şimdi şöylesi bir şey var aslında. O bence önemli bir nokta olabilir. Yani sonuçta bu Quantum Computing Association ya da böylesi işlere giren herkes daha sonra oradan devam etmek zorunda değil. Yani herkes Quantum Computing'le tanışan herkes illa Quantum Computing'ci olacak ya da işte Quantum Teknoloji'ye tanışan herkes illa oradan devam edecek diye böyle bir kuantum faşizanlığı yapmaya gerek yok. Hani insanlar fiziğin başka alanlarına, mühendisliğin başka alanlarına dağılabilirler. Hani sen şu an Vice President'sın. Demek ki hani biraz ilgin ve buradan devam etme, zaten stajda da sonuçta böyle şeyler çalıştığına göre hani biraz var. Sizin bir şunu sorabilirim. Sizin kulüpteki oranı nasıl görüyorsun? Yani mesela gelip bakıp tamam bu da güzel bir şeymiş ama ben buradan devam etmek istemiyorum diyen bir tayfa var mı? Varsa aşağı yukarı bunlar ne kadarı? Ve hani mesela oradan geri dönüş de alıyorsunuzdur. O geri dönüşler nasıl? Yani ya ben bunu sevmedim diye mi yapıyorlar? Mesela bu alan güzelmiş ama şu alan daha güzel falan diye mi böyle gidiyorlar? Çünkü mesela bizde de öyle şeyler oldu yani. Böyle gelip ondan sonra ben aslında GR seviyormuşum falan deyip mesela işte genel görelilik çalışmaya giden olmuştu. Çok da güzel bir şey bu yani. Hani sonuçta biraz quantum computing'den anlayıp sonra onunla genel görelilik çalışıyorsan yarın öbür gün belki bir yerde işine yarar. Ya da yaramasa bile fizik genel kültür sonuçta.
Evet. Çok doğru bence de hani bu işlere yani sadece meraktan girip sonrasında burada kalmak zorunda değil kimse. Mesela yani örnek vererek başlayayım. Benim laboratuvarda tanıştığım bir arkadaş var, Fabian. kuantum optiği üzerinde şu anda çalışıyor tabii laboratuvarda olduğu için. Lisans öğrenci lisansını bitiriyor. Sonrasında ne yapacaksın dedim. Astrofizik master yapacağım dedim. Mesela böyle bunlar her zaman bence. Bütün kapılar açık. Bir yerden bir şeylere merak salın. Çok güzel ve hiçbir şeyi yani sizi bu alanda devam etmek zorunda bırakmıyor hiçbir şekilde. Her zaman başka bir şeye atlayabilirsiniz. Onun dışında bizim QCI'de de dediğiniz gibi evet yani kulübe katılıp hani yani bu biraz çalıştıktan sonra yok çok sarmadı deyip sonra aramızdan ayrılanlar olabiliyor. Onun dışında mesela sadece fizikçiler ve bilgisayarcılar olmadığı için tabii ki başka alanlardan gelen insanlar olduğu için mesela matematikçi insanlar var QCI'de. O insanlar geliyor. Biraz hani quantum computing ile ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Biraz organizasyona katkı sağlamaya çalışıyorlar. Takılıyorlar biraz. Sonrasında gidip matematikçi olarak hayatlarına devam ediyorlar. Yani bunun üzerine çalışmıyorlar. Yani bütün kapılar bence hala açık. Bir şeyi kapatmıyorsunuz. Bir şeye başlamış bu tarz bir alana girince. Ama dediğiniz gibi öyle şey yapanlar da buraya böyle hiçbir şey bilmeden girip sonrasında bu ilginçmiş deyip devam edenler de oluyor. Ve mesela kendi durumumdan bahsedecek olursak hani biz QCA'de daha çok işin software tarafı üzerine daha çok şey yapıyoruz, organizasyonlar yapıyoruz anlamışsınızdır muhtemelen. Hani kuantum algoritmaları üzerine sunumlar işte şeyler, bu tarz şeyler işte IBM, Qiskit nasıl kullanılır falan bu tarz workshoplar falan. Ama şu an benim yaptığımı bunların hiçbiriyle alakası yok açıkçası yani. Böyle şu an çok daha basic bir şey üzerinde staj yapıyorum. İşte ben de şeye girince, QC'ye girdikten sonra bir açıdan da bunu fark etmiş oldum ki hani tamam şey güzel, kuantum programlama da güzel ama bu işin hardware kısmı da var. Bunun üzerinde çalışması gereken bir platform lazım. Bunları kim yapacak? Bunları da birilerinin yapması lazım. Bu da hala araştırmaya açık, çok öne açık bir alan. Ben de bunu biraz daha çok merak ettim açıkçası. Sonrasında stajı buraya gelmiş oldum.
Evet, bence son derece güzel bir noktada oldu. Yani o yaşanıyor yani özellikle software'dan programlamadan girip de ya bunun bir de fiziği var fiziği daha ilginçmiş diyen özellikle fizik ve elektrik elektronik arka planlı insanlarda yaşanıyor. Çünkü gerçekten fiziği çok yani bunu bazen anlatamıyoruz insanlara ama fiziği gerçekten çok ilginç bir şey arkadaşlar. Programlaması o kadar ilginç değil yani. Hani yani programlaması bazen daha sıkıcı ama fiziği gerçekten çok ilginç bir alan. O zaman gelecekte planların neler mesela? Daha işin hardware tarafına mı kaymayı düşünüyorsun? Fiziğin daha... Çünkü hardware tarafında da yani mesela şu an Rydberg atomlarıyla çalışacaksın ama hani cold atom, quantum computing de aslında cold atomlar özellikle son birkaç haftada bayağı bir şey yaptı. Sükse yaptı diyelim. Ama mesela fotonik sistemlerde var, süperiletken sistemlerde var, bunun soğutması da var, o da var, bu sefer bir sürü şeyler var. Hani neler görüyorsun geleceğinde?
Yani şu an hani ben bu saydıklarınız arasında biraz böyle fikrim olan, biraz bir şeyler görmüş olduğum tek şey soğuk atomlar. Bir burada olduğum için bu tarz şeyler gördüm. Onun dışında süper iletkenleri herkes kullanıyor. İlla ki güzel bir şeydir. Bilmiyorum nasıl çalıştıklarını. Yani her şeye kadar gidiyor. Topolojik şeylere kadar gidiyor. Hiçbirini bilmiyorum açıkçası. O yüzden yani bence keşfedecek de çok şey var. Hepsi de ilginçtir mutlaka. Siz daha iyi biliyorsunuzdur hocam muhtemelen.
Yani bir sürü şey var. Çok çok azını çok azını biliyoruz bunların. Bir de hepsini takip de edemez insanlar zaten. O yüzden hani yani şey çok önemli bir nokta gerçekten böyle aynı yani bazen çünkü şöyle sorular geliyor. Ya işte süper iletkenler çalışıyor zaten. Başka bir şey niye yapmaya çalışıyoruz gibi böyle soran insanlar oluyor. Yani bilemezsin ki neyin nereye yarayacağını. Yani hepsini bir denemen, görmen, işte o konularda bilgi edinmen, tecrübe edinmen lazım. Hani ya bilgisayara yaramaz, başka bir şeye yarar. Bu mesela işte NV Center Diamond'lar var. Ya çok güzel sensör oluyorlarmış mesela. Ben de çok bilmiyorum yani şeyden sadece okuduklarımdan biliyorum. Hani soğuk atomların da envai çeşit uygulaması var yani. İlla bilgisayar yapmak zorunda değil kimse.
Evet.
Yani orada mesela şunu sorabilirim. Siz bu sistemlerle çalışacak insanların geleceğinde bilgisayar yapamasan, yani şöyle bir şey var mı kafanda? Ben illa bilgisayar yapacağım. Ya da ya ben bunu öğreneyim, hani bir şeyime yarar. Yani gelecek tahayyülünde nereye koyuyorsun bunu?
Evet. Yani ben evet, dediğiniz gibi şey gibi bakmıyorum. Hani bir bir commitment gibi. Hani ben bilgisayar yapacağım diye bu işe girip sonra bilgisayar yapmak üzere çalışmalıyım diye girmedim hiçbir zaman. Böyle, böyle bir şey düşünmedim yani. Bence şey olmak lazım, esnek olmak lazım. Çünkü hani yaptığımız, bilmiyorum, bir sürü fizik alanındaki bir sürü buluş şey olarak çıkıyor. Başka bir şey yapmaya çalışırken çıkıyor. Şu an çalıştığımız şeylerin nereye gideceğini bilmiyoruz. O yüzden hani bir yerden bir şeylere yapmaya başlamak, sonrasında nereye gidiyor diye bakmak. Bir yere gitmiyorsa bir noktada bırakmak lazım. Bence. Bunun dışında hani mesela şu andaki labda da tanıdığım insanlardan bir tanesi daha çok fotonik üzerine, fotonik şeyler üzerine, sistemler üzerine çalışmış. Sonra buraya gelmiş, soğuk atomlar üzerine çalışıyor. Ve hani doktorasını falan her şeyini fotonikste yapmış yani. Sonra bir anda buraya gelip birkaç ayda soğuk atomları öğrenip sonra bunun üzerine çalışmaya başlamış. Bu tarz alanlar arasındaki geçişler de her zaman mevcut. Ve hani bir şeye başladınız diye yani. Soğuk atomlara başladınız, olmadı. Yapacak bir şey yok. Hani sonra hiçbir asla süper iletkine geçemezsiniz diye bir şey yok bence. Yani mutlaka öğrenecek bir şeyler var, keşfedecek, araştıracak bir şeyler var her alanda. Bunların hepsinin araştırılması lazım diye düşünüyorum.
Katılıyorum.
Teşekkür.
Evet, Ecem, soruların var mı?
Benim kalmadı sanırım. Yani kalmadı. Sanki yarım saattir konuşuyormuş gibi. Kalmadı benim sorum. Teşekkür ederim cevap. Bilmiyorum. Efe, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Kaçırdığımız bir nokta olur senin. Vermek istediğin, değinmek istediğin bir nokta.
Yok yani, ben hani kendimi böyle konuşma sonu mesaj verecek bir seviyede görmüyorum açıkçası. Çok şey oldu. Konuşmak istediğiniz şeyleri konuştuk. Benim aklımda şu an bir şey yok.
O zaman yavaş yavaş kapatabiliriz. Çok teşekkürler tekrar davetimizi kabul ettiğin için. Bence çok faydalı bir konuşma oldu. Özellikle şu an lisansta olup hani ya da mesela şu an lisede olup yani lisansta yüksek yurt dışına okuyabilir miyim diye düşünenler için veya şu an lisansta olup da hani quantum computing'e ben nereden katkı sunabilirim ki gibi şeyler düşünenler için. Ya staj konusunda da tekrar artık 100'üncüye söyleyeceğiz bir noktada da. Yani ya 100 yere başvurun, bir tanesi kabul etse yetiyor size zaten. Aynı anda iki yerde staj yapamadığınız için.
Evet.
Hani aynen. Şansınızı deneyin. Özellikle staj isteyen arkadaşlar. Hani olur olmaz, kolay olur, zor olur bilmem ne fark etmez yani hani. Deneyin, isteyenin bir yüzü yani. Öylesi bir bizim artık bu Q-Turkey mottosu oldu. Biz bunu açık açık isteyenin bir yüzü diye hareket ediyoruz. Yapacak bir şey yok çünkü hani bir şeyler zorsa böyle yapacaksın.
Yapacak bir şey yok.
Hani yapacak bir şey yok. Çok en sevdiğimiz laflardan biri bu da. Çok teşekkürler tekrardan. Gerçekten güzel bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim davetiniz için de, sorularınız için de.
Ekleyeceğim bir şey yoksa Ecem, yavaş yavaş kapatalım.
Yok, çok teşekkür ederim. Efe, bence de çok güzel bir sohbet oldu. Ben de lisans öğrencisi olarak, ben çok faydalandım yine. Süper oldu, teşekkürler. Dinleyicilere teşekkür ederiz.
Teşekkür.
Abone olmayı unutmayın.
Hiç böyle bir şey demiyorduk bölüm ya. Ya bu arada bir şey diyeyim, gerçekten YouTube'da öylesi bir şey varmış. Ben onu hep
ama olsunlar insanlara... hocam.
Ya tamam, abone olun arkadaşlar.
Zil falan var hocam, zil falan var biliyor musun?
Bizde zil, ha o şeyleri koyar. Onları hiç koymuyoruz. Yok öyle yapmadık. Ya ben bunu hiç bilmiyordum. Daha sonra bayağı böyle YouTube'da uğraşan insanlar söyledi. Abi abone olun demeyince olmuyor insanlar. Niye demiyorsunuz diye. Gerçekten demek gerekiyormuş. Öyle bir etkisi varmış. Hiç bilmiyordum ben de. O yüzden.
Hocam bir de ortada söyleyince daha etkili oluyor bence. Bir anda videonun ortasına diyorsun ki abone ol, bile bas falan. Daha böyle bir vicdan azabı çekiyorsun. Tamam hani öyle devam edeyim video falan. Kendi deneyimimden biliyorum o yüzden.
Ya ne bileyim, ben hep görüyorum bir sürü videoda böyle yok işte alttan grafik aynen çıkıyor işte böyle mouse gidiyor öyle tıklıyor falan, olur. Hiçbirinde olmadım yani şimdiye kadar ve o yüzden insanlar da benim gibidir diye düşünüyorum ama değillermiş demek ki. Ama şey oluyor olabilir mesela, durup normal sohbet devam ederken abone olun falan diye böyle subliminal mesaj gelirse belki bir etkisi oluyordur, onu bilemeyeceğim.
Abi bu bölümde olun ya, 30. bölümümüz.
Aa evet,
bu
güzel
bölümde olun. Evet, hediye.
Denemeye değer, biz söyleyelim.
Evet. Çok teşekkürler gerçekten Efe. Çok güzel bir sohbet oldu. Daha sonra da başarılarının devamını dinlemek dileğiyle diye.
Şey teşekkür ederim tekrar.
O zaman dinleyiciler ve izleyicileri de arkadaşlar 31. bölümde görüşmek üzere diyelim.
Teşekkür ederim.